Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve Meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Muhterem dinleyiciler, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 12 Aban 1404 Hicri Kameri, 12 Cemadiyolevvel 1447 Miladi, 3 Kasım 2025 Pazartesi. Bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve tek yorumun ardından sırasıyla tarihte ebedileşen Emiren Mümin'in podcast'ı, bir rivayete göre Hazreti Zeyd Zehra Salamullah Aleyha'nın şehadeti, İman Nuri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. İmam Hamenei, Amerikan elçiliğinin ele geçirilmesi Amerikan hükümetinin gerçek kimliğini ortaya koydu. Irakçı'dan Gorusi ve Oman Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına tepki. Leyden sıralama sonuçları açıklandı. İran, İslam ülkeleri arasında birinci sırada. İran Kısa Film İspanya Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. İsrail rejiminin Güney Lübnan'a İHA saldırısı. İsrail askerlerinin Gazze ve Batı Şeria baskınında iki Filistinli genç şehit oldu. Hamas, Filistin esirlerin idamına dair yasa tasarısını onaylaması İsrail'in faşist yüzünü ortaya koyuyor. Şimdi haberler. İmam Hamenei, İran genelinden binlerce öğrenciye gerçekleşen buluşmada şöyle dedi: Amerikan elçiliğinin yere geçirmesinin Amerikan hükümetinin gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Siyonist rejimin İran'a karşı yürüttüğü 12 günlük zorlu dayatılan savaşta şehit düşenlerin ailelerinden bir grup ile binlerce öğrenci 13 Aban 1358'de İslam devrimine karşı komplo ve planları merkezi olan Amerikan elçiliğinin ele geçirmesinin yıl durumu vesilesiyle İmam Hamenei ile bir araya geldi. Pars-Hüdeyn Ayetullah Hamenei'nin eserlerine koruma ve yayınlama ofisinin sitesine dayandırdığı haberine göre İslam İnkılabı rehberi bugünü iftihar ve zafer günü ve müstekbir Amerikan hükümetinin gerçek kimliğinin ortaya çıktığı gün olarak nitelendirdi. İnkılap rehberi bugünün ulusal hafızaya kaydedilmesinin gereklerini vurgularken, Amerika'nın İran halkına yönelik düşmanlığının geçmişini açıklarken şunları söyledi: İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika'nın arasındaki ihtilaf özel bir çatışmadır. İki farklı yapının çıkarlarının karşı karşıya gelmesidir. Ancak Amerika lanetli Siyonist rejimi verdiği desteği tamamen keser, bölgedeki askeri üslerini kaldırır ve bölge şerine müdahale etmezse İran ile işbirliği talep yakın gelecekte değil, ancak ileride değerlendirilebilir. İnkılap rehberi Kur'an'daki istikbar kavramının kökenini işaret ederken bunun kendini üstün görme anlamına geldiğini belirtti ve şöyle dedi: Bazen bir kişi ya da devlet kendini üstün görür ama başkalarının çıkarlarına el uzatmaz. Bu durumda düşmanlık doğmaz, ancak bazen İngiltere'nin bir dönem yaptığı gibi ve bugün Amerika'nın yaptığı gibi milletlerin hayatı çıkarlarına el uzatıp onlar adına karar verme hakkını kendinde görür. Güçlü bir hükümetin ve bilinçli halkın olmadığı ülkelerde askeri üsler kurar, milletlerin petrolünü ve kaynaklarını yağmalar. İşte bizim düşmanlık ettiğimiz ve karşısında sorgun attığımız istikbar budur. İmam Hamenei, Amerika'nın İran halkına yönelik düşmanlarının geçmişine değinirken şöyle dedi: "Meşruiyet sonrası, meşrutiyet sonrası yaklaşık 40 yıl boyunca İran ve ya da kaos ve kargaşaya sürüklendi ya da yabancı devletlerin müdahalesiyle ve Rıza Han'ın acımasız diktatörlüğü ile karşı karşıya kaldı. Nihayet 1329 yılında Allah'ın lütfuyla Musaddık'ın başında olduğu milli hükümet iş başına geldi. İngilizlere karşı durdu ve ülkenin neredeyse bedavaya verdikleri petrolünü millileştirmeyi başardı." İmam Hamenei, İngiltere ve müttefiklerinin Musaddık hükümetini devre dışı bırakmak için kurdukları komplolara ve Musaddık'ın İngiltere'den kurtulmak için Amerika'dan yardım istemesindeki saflığına dikkat çekerek şöyle dedi: "Amerikalılar Musaddık'a gülümsediler ama arkadan İngilizlerle işbirliği yaparak darbe düzenlediler, milli hükümeti devirdiler ve kaçan şaha İran'a geri getirdiler." Ayetullah Hamenei, Musaddık'ın milli hükümetine devrilmesini İran halkı için ağır bir darbe olarak nitelendirdi ve şöyle ekledi: "Milletimiz Amerika'yı ve onun istikbarcı duasını ve tehlikesini 28 Mordat darbesiyle tanıdı. Darbeden ve Şah'ın geri dönüşünden sonra Amerika'nın desteğiyle 25 yıl boyunca Muhammed Rıza'nın sert ve zalim diktatörlüğünü sürdü." İslam İnkılabı rehberi Amerika'nın İslam devrimi ile ilk karşılaşmasını Amerikan senatosunun düşmanca kararı olarak tanımladı ve Muhammed Rıza'nın Amerika'ya kabul edilmesinin halkta büyük öfke uyandırdığını belirterek şöyle devam etti: "İran halkı Amerikalıların Muhammed Rıza'yı oraya yerleştirerek 28 Mordat darbesini tekrarlamak ve onu yeniden İran'a döndürmek istediklerini hissetti. Bu nedenle öfkeyle sokaklara döküldü. Öğrencilerin katıldığı bu halk hareketi Amerikan elçiliğinin ele geçirmesiyle sonuçlandı." İmam Hamenei, öğrencilerin ilk niyetinin elçilikte 2-3 gün kalmak ve sadece İran halkının öfkesini dünyaya duyurmak olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "Ancak öğrenciler elçilikte buldukları belgelerle olayın boyutunun beklenenden çok daha derin olduğunu ve Amerikan elçiliğinin devrimi yok etmeye yönelik komploların ve planların merkezi olduğunu ortaya çıkardılar." Ayetullah Hamenei, elçiliği ele geçirmesinin İran-Amerikan sorunlarının başlangıcı olarak yorumlamanın doğru olmadığını vurgularsak şöyle dedi: "Amerika ile sorunumuz 13 Haban 1358'de değil, 28 Mordat 1332'de başladı. Ayrıca elçilerin ele geçirmesi devrime karşı büyük bir komplonun ve tehdidin ortaya çıkarmasına vesile oldu. Öğrenciler bu önemli iş yaparak belgeleri bir araya getirdiler ve komplonun mahiyetini açığa çıkardılar." İslam İnkılabı rehberi Amerika'yı ölüm sorganını Amerika'nın İran halkının düşmanlığının sebebi olarak görenlerin tarihi gerçekleri ters yüz ettiğini söyledi ve ekledi: "Amerika'nın halkımıza bu şekilde düşmanlık etmesinin sebebi bu slogan değildir. Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti ile sorunu özel ve uyumsuzluk ve çıkar çatışmasıdır." İmam Hamenei, "Bazı kişilerin Amerika'ya boyun eğmedik ama sonsuza kadar onunla ilişkiyi kurmayacak mıyız?" sorusuna cevaben şöyle dedi: "Birincisi, Amerika'nın istikbarcı duası teslimiyet dışında hiçbir şeyi kabul etmez. Bunu tüm Amerikan başkanları istiyordu ama dile getirmiyorlardı. Ancak mevcut başkan bunu açıkça söyledi ve böylece Amerika'nın gerçek yüzünü ifşa etti." İran Dışişleri Bakanı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi ile Umman Dışişleri Bakanı bu sayede İran nükleer silah geliştirmiyor yönündeki gerçekçi açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. İran'ın haberine göre Seyda Basırakçı pazar günü yaptığı açıklamada son 48 saatte İran'a yönelik yasa dışı bombardımanı yaklaşan nükleer tehdit iddiası ile meşrulaştırmaya çalışan iğrenç bir yaranın tamamen ifşa edildiğini belirtti. Leyden'in en son yayınlanan üniversite sıralamasına göre İran, İslam ülkeleri arasında en yüksek konuma sahip ülke oldu. İslam Dünyası Bilimsel Atıf ve İzleme Enstitüsü Başkanı Muhammed Mehdi Alubanimehr, 2025 yılı Leyden sıralamasında İran'dan 48 üniversitenin dünyanın en iyi 1549-1594 üniversitesi arasında yer aldığını açıkladı. Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Denizcilik Fuarı ve konferansı İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Heyeti'nin katılımı ve İran Savunma Başkanlığı'na bağlı bir standın kuruması ile ülkenin güneyindeki liman kenti Karaçi'de açıldı. Etkinliğe 44 ülkeden temsilciler de iştirak etti. İran yapımı 13. Birim adlı kısa film İspanya'daki Samhain Borguna Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ödülüne layık görüldü. Senaristliğine ve yönetmenliğine Deniz Gurbanlı'nın üstlendiği 13. Birim adlı kısa film, festivalin en prestijli ödülünü kazanırken uluslararası alanda dikkat çekti. Lübnan medyası İsrail rejim ordusuna ait olan bir insansız hava aracının ülkenin güneyinde bir aracı hedef aldığını bildirdi. Lübnanlı kaynaklar İsrail rejimi ordusuna ait bir İHA'nın Güney Lübnan'daki El Dubayr kasabası civarında bir aracı hedef aldığını açıkladı. Habere göre bölgede şiddetli bir patlama sesi duyuldu ve yardım ile güvenlik ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yerel kaynaklar henüz sıralarda saldırıdaki can kaybı ya da maddi hasar hakkında bilgi vermedi. El Meyadin televizyonu ise saldırının birkaç yaralıya yol açtığını bildirdi. Aynı habere göre saldırı sonucunda bazı araçlar yanarken bölgedeki birkaç dükkana da hasar meydana geldi. Pazar gecesi İsrail askerlerinin Gazze Şeridi ve Batı Şeria ve Batı Şeria düzenledi. Baskınlarda iki Filistinli genç hayatını kaybetti. Filistin online haber sitesine göre İsrail askerleri pazar günü hızırlı araçlar ve insansız hava araçları eşliğinde Gazze kentinin doğu bölgelerinde sivil konutları hedef alarak yıkım gerçekleştirdi. Aynı zamanda Han Yunus'un doğusu da topçu atışları ve silahlı saldırılarla hedef alındı. Batı Şeria'da ise Nablus'un doğusundaki Beit Furik beldesinde Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalarda gerçek mermi, göz yaşartıcı, gaz ve ses bombaları da kullanıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu çatışmalarda 17 yaşındaki Filistinli genç Cemil Atif Cemil Hanuni şehit oldu. El Halil'de Ras El Cura bölgesinde bir başka Filistinli genç Yahudi yerleşimcilerin ateşi sonucu hayatını kaybetti. Filistinli kaynaklara göre İsrail askerleri Beit Lam, Nablus, Sayır, Eşuyu, Ezaviye, Kuber ve Beit Rima şehir ve beldelerinde baskınlar düzenlendi. Siyonist rejimin iç güvenlik komitesinde Filistin esirlerinin idamına dair yasa tasarısının onaylanmasının ardından Filistin İslami Direniş Hareketi bu girişimin İsrail rejiminin çirkin ve faşist yüzünü yansıttığını vurguladı. Hamas yaptığı açıklamada söz konusu yasa tasarısının iç güvenlik komitesinde kabul edilip İsrail rejimi parlamentosu kenesete oylama için sevk edilmesinin işgalci siyonist rejimin faşist ve çirkin yüzünü gözler önüne serdiğini ve bu rejimin özellikle uluslararası insancıl hukuk ile 3. Cenevre Sözleşmesi başı olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Birleşmiş Milletleri, uluslararası toplumu ve ilgili hukuki ve insani kuruluşları bu vahşi suçların durdurulması yönünde acil yardımlar atmaya çağırıyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu her ne pahasına olursa olsun Filistin devletini tanımaya zorlayacağını söyledi. Siyonist rejime bağlı Kanal 13 haber ağına göre Trump pazartesi günü verdi. Röportajda gerekirse her yolu deneyeceğim, Netanyahu Filistin devletini tanımaya zorlayacağım dedi. Gazze'deki ateşkesle ilgili olarak Trump, bu ateşkes kırılgan değil, oldukça sağlam. Eğer Hamas iyi davranmazsa derhal müdahale edilebilir, onlar bunu biliyorlar ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı ayrıca eğer Hamas'ın silahsızlandırmasını istersem onları çok hızlı bir şekilde buna zorlarım ve yok edilir, bunu biliyorlar dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız yönün tek yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, bilinmesini istemiyorlar. Sudan küresel komplojilerin pençesindeki altın ülke başlığı altında. Halihazırda iç savaşla boğuşan Sudan büyük potansiyellere ve güçlü yönlere sahip bir ülkedir. Bu topraklar uzun yıllardır özgün İslam Afrika kimliğiyle küresel egemenlik sistemi arasında süregelen bir mücadeleye sahne olmaktadır. Parsüde'nin haberine göre Güney Sudan'ın ayrılmasından önce Sudan, Afrika kıtasının en büyük Arap İslam ülkesi ve dünyanın en geniş 9. ülkesi konumundaydı. Kızıldeniz'e kıyısı kıtanın 8 önemli ülkesiyle komşuluğu ve Nil Nehri'nin içinden geçmesi Sudan'ı dünyanın en hassas jeopolitik noktalarından biri haline getirmiştir. Zengin maden kaynakları, verimli tarım arazileri, genç nüfus ve eşsiz stratejik konum gibi ekonomik ve kültürel kapasitelere rağmen Sudan 1956'daki bağımsızlığından bu yana 20'den fazla askeri darbe, 2 büyük iç savaş ve yüz binlerce ölü ve mülteci ile karşı karşıya kalmıştır. Bugün Sudan Silahlı Kuvvetleri ile hızlı destek kuvvetleri arasındaki iç savaşla boğuşmakta. Bu çatışma ülkeye büyük insani ve maddi kayıplar yaşatmaktadır. Sudan, Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alıyor. Güney Sudan ayrılmadan önce dünyanın en geniş 10. ülkesi konumundaydı. Bugün hala 1.886.000 km² yüz ölçümüyle oldukça büyük bir ülkedir. Sudan'ın arazisi geniş düzlüklerden oluşuyor. Dağlar ve yüksek bölgeler ise güneyde ve batıdaki 3 noktalarda yer alıyor. Ülke Afrika'nın tropikal kuşağında konumlanmıştır. Beyaz Nil ve Mavi Nil Sudan'ın hayatı damarlarıdır. Bu nehirler ülkenin medeniyetini, ekonomik yaşamını ve tarımını mümkün kılan en önemli unsurlarıdır. Ülkenin kuzeyi çoğunlukla çöldür ancak orta ve güney kesimlerde verimli topraklar bulunur. Pamuk ve tahıl üretimi bu bölgelerde tarihsel köklere sahiptir. Sudan iklimi açısından dünyanın en sıcak tropikal bölgelerinden biridir ancak bu sıcaklık, verimli toprak ve Nil'in suyu ile birleştiğinde ülkeyi Afrika'nın en üretken tarım alanlarından biri haline getirir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhteremciler, akşam yorumunu dinlediniz. İran Radyo Podcast. İmam Ali Aleyhisselam, Kur'an'ın somut bir yansıması ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerinin özüdür. 14 asırdır insanları kendine çağıran bir şahsiyettir ve sözleri hala canlıdır ve günümüz yaşamına rehberlik ediyor. Eğer bir gün tarihin tüm büyük şahsiyetleri arasından insanlık, adalet ve maneviyatın en eksiksiz örneğini seçmek istersek, sizce Emir el-Mümin'in Hazreti Ali Aleyhisselam'dan daha parlak bir isim bulabilir miyiz? Merhaba, tarihte ebedileşen Emir el-Mümin'in isimli podcast serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu seride İmam Ali Aleyhisselam'ın hayatına, yaşam tarzına ve düşüncelerine yeni bir pencereden bakmaya çalışacağız. O yalnızca tüm Müslümanların ortak noktası değildir, aynı zamanda tüm insanlık için ölümsüz bir örnektir. İnsanlık, adalet, maneviyat ve cesaretin tam bir simgesidir. Sözleri ve davranışları geçmişten bugüne dek her dönemde yolu aydınlatan bir ışıktır. Bu podcast'te değerli Ebedi Tarih kitabından ve İran İslam Cumhuriyeti lideri Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden ilham alarak Hazreti Ali Aleyhisselam'ın parlak şahsiyetine odaklanacağız. Bu sınırsız denizden bir damla alıp bugünkü hayatımıza bir yol bulmaya çalışacağız. Her bölümde bu büyük tarihi şahsiyeti tanımak ve örnek almak için bir adım daha atacağız. Bizimle kalın. Bu podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/ web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir. Görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ve şimdi bu yolculuğun ilk adımında Emir el-Mümine'nin yüceli ve derin şahsiyetine dair yeni bir perdeyi aralayan bir rivayete yöneliyoruz. Bu öyle bir başlangıç ki ilerledikçe ışığa daha da artacak bir yolun kapısını aralıyor. Eğer bir gün tüm milletler küresel bir kültürel yarışmaya katılıp kendi medeniyetlerinin en üstün eğitimsel kazanımını tanıtmak isteseler, hiç kuşkusuz Ehl-i Beyt'in birinci imamı Hazreti Ali Aleyhisselam bu alanda sunulabilecek en parlak örnek olurdu. O, İslam terbiyesinin özüdür. Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin o konuda yetişmiş bir öğrenci olarak insanlık için somut bir mucizeye dönüşmüştür. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim sağlam ve ebedi bir kitaptır. Ali aleyhisselam onun canlı bir yansımasıdır. Yüzyıllardır insanlık düşünürleri Kur'an'ın ayetlerini anlamaya çalışmıştır. Zaman geçtikçe onun ışığı artmıştır ve daha derin katmanları ortaya çıkmıştır. Emir el-Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam da aynı konuma sahiptir. Doğumundan bu yana geçen 14 asır boyunca her nesil onun kendileriyle yaşadığını ve sözlerinin kendi zamanlarına hitap ettiğini hissetmiştir. Hatta birçokları Hazreti Ali'nin doğumunu erken bir geliş olarak görmüş ve onu kendi çağlarına ait saymıştır. Bugün sıra bizim kuşağımıza geldiğinde biz de aynı duyguyu taşıyor ve hatta eminiz ki gelecek nesiller onu bizden daha iyi tanıyacak ve ona daha derin bir bağlılık hissedeceklerdir. Zaman ilerledikçe insanlar onun kendi dönemlerine ait olduğunu düşünür. Aradan 14 asır geçmiş olsa bile sözleri hala taze ve canlıdır. Sanki dün söylenmiş ve bugünün insanına hitap etmektedir. Ve hiç şüphe yok ki gelecek kuşaklar onu daha derinden tanıyacak ve daha güçlü bir gönül bağı kuracaklardır. İmam Ali Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak için İran İslam Cumhuriyeti lideri Ayetullah Hamenei'nin yıllar boyunca yaptığı konuşmalar eşsiz bir kaynak sunuyor. Bu konuşmalar sadece tarihsel bir anlatı değil, aynı zamanda insanın iç dünyasına ışık tutan, düşünceyi derinleştiren ve davranışı yönlendiren birer rehber niteliğinde. Bu değerli sözler üç ana başlıkta incelenebilir. İlkin İmam Ali Aleyhisselam'ın hayatından kesitler, ikincisi şahsiyetinin farklı yönleri ve üçüncüsü ise Necmü'l Bela ve diğer kaynaklardaki sözleri. Haydi bu engin denize birlikte adım atalım ve bu engin denizden bir damla bile olsun içelim. İmam Ali Aleyhisselam'dan söz açıldığında hiçbir dil ve kalem onu tam anlamıyla tarif edemez. İslam'ın ilk günlerinden bugüne kadar Müslüman olan ve olmayan, dost hatta düşman herkes onun hakkında konuşmuş ve yazmış ve şiirler söylemiştir. Ancak ne kadar anlatılmış olursa olsun yine de eksiği kalmıştır. Çünkü onun şahsiyeti sıradan insan ölçüleriyle tanınabilecek bir boyutta değildir. Bu, yeteneksiz bir ressamın sadece birkaç çizgiyle güzel bir yüzü tasvir etmeye çalışmasına benzer. Ne kadar uğraşsa da ortaya çıkan resim gerçeğin çok uzandadır. Emir el-Mümine'nin öyle bir şahsiyettir ki, tüm İslami mezhepler onun güceliği, özellikleri ve İslam'daki yüksek konuma konusunda hemfikirdir. Bu nedenle açıkça söyleyebiliriz ki Ali bin Ebu Talib, İslam mezhepleri arasında ortak bir değer ve birleşme noktası olabilir. Tarihin her döneminde tüm mezhepler İslam dışı sayılan küçük nasibi grubu hariç, onun üstün konumunu kabul etmiş ve bu yüceliği hem Şii hem de Sünni kaynaklarda açıkça dile getirmiştir. Bu yüzden Emir el-Mümin'in İslam ümmetinin birleşme zeminini olabilir ve Müslümanlar arasında birliğin kaynağı da sayılabilir. İmam Ali Aleyhisselam hayatını anlamak için sınırsız bir okyanusu hayal etmeye gerekiyor. Kıyıya vardığımızda dalgalar, deniz kabukları ve sonsuz güzellikleri bizi hayran bırakır. Ancak hiç kimse tek bir bakışta ya da bir ömür boyunca çalışarak bu okyanusun tüm derinliklerini de göremez. Ali'nin şahsiyeti de aynen böyledir. Hangi yönden bakarsak bakalım karşımızda büyüklükle dolu bir dünya açılır. Bu bir abartı değil, yıllarını onun üzerine çalışmaya adamış araştırmacıların da samimi itirafıdır. Emir el-Mümin'in Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin küçük bir yansıması gibidir. O, peygamberin öğrencisiydi. Fakat insani bakışla ona yöneldiğimizde karşımıza hayal gücümüzü aşan bir şahsiyet çıkar. Ölü bir kişilik ki sıradan insan ölçüleriyle kavranamaz. İmam Ali Aleyhisselam'ın dışa yansıyan yönleri bile başı başına hayranlık uyandırıyor. Savaş meydanındaki cesareti, gecenin karanlığında uzun ibadetleri, halkla ilişkilerindeki mertliği, Allah'ın emirlerine tam bağlılığı, fedakarlığı ve affediciliği, insanı ve zamanı derinlemesine tanıması, yoksullara karşı sonsuz şefkati, zalimlere karşı dimdik duruşu, adalete olan sarsılmaz bağlılığı ve zulme karşı amansız düşmanlığı. Bunlar sadece o büyük okyanusun yüzeyidir. Ama bu yüzey bile öylesine güzel ve görkemli ki her adil insanın aklını ve kalbine büyüler. Onun manevi boyutları görünen yönlerinden bile daha derindir. İrfan ve marifet makamları öylesine erişilmezdir ki İslam'ın büyük alimleri ve derin düşünen mutasavvıflar bile onun tevhid anlayışı karşısında acizliklerini dile getirmişlerdir. Sünni dünyasının önemli isimlerinden olan İbni Ebil Hadid Mu'tezili, Necmü'l Bela'daki tevhid içerikli sözlerini okuduğunda şöyle der: İbrahim Halilul Rahman böyle bir evlada sahip olduğu için gurur duymalıdır. Bu bir Sünni alimin itirafıdır. Şiiler içinse Ali aleyhisselam zaten imam ve önderdir. Peki biz bu yücelik karşısında ne yapmalıyız? Onu tam anlamıyla tanıyamayacağımızı düşünerek geri çekinmek doğru değildir. Aksine onun parlak yönlerinden ve nur dolu sözlerinden istifade etmeliyiz. Her birimiz gücümüz yettiğince onu tanımak ve izinden gitmek için bir adım atmalıyız. Çünkü bu adım sadece bir bilgi arayışı değildir. Aynı zamanda bir hayal rehberliği ve ruhsal yükseliş yolculuğudur. Emir el-Mümin'in Hazreti Ali aleyhisselam yalnızca Şiiler ve Müslümanlar için değil, tüm insanlık için bir örnektir. Onun insani özellikleri Müslüman olmayanların bile ona gönül verecek kadar belirgindir. Lübnanlı Hristiyan yazar George Jordak, yıllar önce İmam Ali aleyhisselam, İnsani Adaletin Sesi adlı 5 ciltlik eserini onun hakkında kaleme aldı. Kendi ifadesiyle, gençlik yıllarında Neşebela ile tanışmış ve bu eser onu Ali'nin şahsiyetine yönlendirmiştir. Bu, Ali'nin büyüklüğü karşısında hayranlık duyan yüzlerce gayrimüslim düşünürden yalnızca bir örnektir. Emir el-Mümin'in öyle bir şahsiyettir ki, ne kendi döneminde ne de sonrasında kimse onun yüce karakterine ve Kur'an'ın anlamlarını temsil etme gücüne en ufak bir gölge düşürememiştir. Bir insan duygularından ve ön yargılarından sıyrıldığında bu nurani ve kutsal varlığa karşı en ufak bir eleştiri bile yöneltemez. Neden mi? Çünkü Ali aleyhisselam en yüce insani değerlerin bir araya geldiği bir bütündür. Adalet, cesaret, merhamet, ilim, maneviyat, takva, fesahat ve belagat. Hepsi onun şahsında toplanmıştır. İşte bu yüzden o her çağda ve her insanda bir çekim gücü oluşturur. Zaman değişse de, insanlar değişse de Ali'nin cazibesi hep kalıcıdır. Çünkü o insanlığın özlemini duyduğu en yüksek değerlerin canlı bir örneğidir. Tarih boyunca birçok güçlü ve zalim kişi Hazreti Ali aleyhisselama düşmanlık etti. Bu düşmanlık bilgisizlikten değil, onun temsil ettiği değerlere karşı duyulan kin ve korkudan kaynaklanıyordu. Çünkü Ali aleyhisselam adaletin, doğruluğun ve insaniyetin canlı bir simgesiydi. Buna karşılık özgür ve adil ruhlu insanlar din mensubu olsun ya da olmasın ona sevgiyle bağlandılar. Çünkü o insani erdemlerin somutlaşmış haliydi. İmam Ali aleyhisselam kısa ama parlak yönetim döneminde toplumsal adaleti hayata geçirdi. Kamu malının ayrımcılık için kullanılmasına asla izin vermedi. Düşmanlara karşı cesurca durdu ama yetimlere ve yoksullara karşı bir baba gibi şefkatliydi. Geceleri sessizce omuzunda hurma ve ekmek dolu torbalarla ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalardı. Herkesin uykuda olduğu saatlerde. Kufe sokaklarında açları arardı. Bu yüce tablo öyle etkileyiciydi ki onu sevmeyenler bile bunu inkar edemezdi. Thank you. Hazreti Ali Aleyhisselam'ı tanımak sadece geçmişi öğrenmek değil, bugünü anlamak ve yarını inşa etmektir. O, tarihsel bir şahsiyet değildir, yaşayan bir örnektir. Her nesil, onun sözlerinden ve yaşam tarzından kendi sorunlarına çözüm bulabilir. Adalet arıyorsak, onun yönetimine bakmalıyız. Maneviyat ve ibadeti istiyorsak, geceleri ettiği duaları ve gözyaşlarını hatırlamalıyız. Cesaretini hatırlatır. Dürüstlük, sadakat ve merhamet gibi değerler, sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Eğer her birimiz bu değerlere hem bireysel hem toplumsal yaşamımızda bağlı kalırsak, toplumun birçok sorunu çözülebilir. Teknoloji ve modernleşme çağında maneviyat insanlık için hayati bir mesele haline gelmiştir. Günümüz insanı maddi anlamda büyük kazanımlar elde etmiş olsa da varoluşsal boşluk ve yalnızlık duygusu ile her zamankinden daha fazla mücadele etmektedir. Teknolojik ilerlemeler eşi benzeri görünmemiş bir maddi refah sunsa da iç huzuru ve yaşamın derin anlamını sağlayamamıştır. Bu manevi krizi artan kaygı ve depresyon oranlarında sakinleştirici ilaçlara yönelimde, eğitimli gençler arasında görülen boşluk hissinde ve sürekli anlam arayışında açıkça görebiliriz. Böylesi bir ortamda İmam Ali Aleyhisselam'ın maneviyata bakışı bize değerli bir rehberlik sunar. O, maneviyatın toplumsal hayattan uzaklaşmak anlamına gelmediğini, aksine günlük yaşamın içinde daha derin bir boyut bulmak olduğunu gösterdi. Hazreti Ali Aleyhisselam toplumda aktif bir şekilde yer alıp karmaşık meseleleri yönetirken hiçbir zaman hayatın manevi yönüyle bağını koparmadı. Bu bakış açısı bize günümüz dünyasında krizlere karşı dayanıklı artırmak, daha derin ve anlamlı insan ilişkileri kurmak ve iç huzuru bulmanın mümkün olduğunu hatırlatıyor. Gerçek maneviyat, insanın kendinden daha büyük bir varlığa ait olduğu hissini de yaşamasına, zor anlarda ahlaki kararlar almasına ve maddi başarı ile içsel tatmin arasında dengeli bir bağ kurmasına yardımcı olur. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın da gösterdiği gibi maneviyat hayattan kaçış değilken, üstelik ona derinlik, zenginlik ve umut katmaktadır. Ve sosyal faaliyetler ve dünyevi sorumluluklara birlikte onlara zenginlik katar. Bugün insanlık her zamankinden daha fazla gerçek insan örneklere ihtiyaç duyuyor. Yalnızca sözde değil, eylemde de hakiki değerleri temsil eden örnekleri. Hazreti Ali Aleyhisselam böyle bir örnektir. Eğer daha insani, daha adil ve daha manevi bir toplum inşa etmek istiyorsak ona yönelmeliyiz. Sadece geçmişte yaşamış tarihi bir şahsiyet olarak değil, bugün de sözleri ve yaşam tarzı ile bize yol gösteren canlı bir rehber olarak. Sohbetimizin sonunda gelin kendimize şu soruyu soralım. Eğer Hazreti Ali Aleyhisselam bugün aramızda olsaydı bizden ne beklerdi? Hiç kuşkusuz adaleti korumamızı, yoksullara yardım etmemizi, zalimlere karşı durmamızı, birbirimize karşı dürüst olmamızı ve hayatımızı maneviyat ve ahlak temeli üzerine kurmamızı isterdi. Bunların tümü toplumumuzda yaşatıldığında birçok sorunun çözümünü beraberinde getirecek temel ilkelerdir. Tarihte ebedileşen Emiren Müminin adlı podcastimizin ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde bizimle olduğunuz için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu bölümde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hayatı ve düşüncelerine bir ışık tutmaya çalıştık. Ayrımcılığa asla izin vermeyen adaletinden, gündelik yaşamın derinliklerinde akan maneviyatına, sonsuz merhametinden ve eşsiz cesaretinden söz etti ki, tüm bunlar bize evrensel ve tarih ötesi bir örneği de gözlerimizin önüne seriyor. Gördü ki, Emiren Müminini tanımak yalnızca tarihsel bir inceleme değildir. Daha insani bir yaran, adaletli, dürüst ve manevi bir toplum inşa etme çağrısıdır. Duyduklarının sınırsız bir denizin kıyısındaki küçük ve ilk adımdı. Ölü bir deniz ki İran İslam Cumhuriyeti lideri Ayetullah Hamine'yi defalarca konuşmalarında onun derinliğini vurgulamıştır. Bu yol aydınlık bir hakikate doğru bitmeyen bir yolculuktur. Ne kadar ilerlersek o kadar yeni ufuklar önümüzde açılır. Siz bu bilgi ve amel hazinesinin daha derin katmanlarını birlikte keşfetmek üzere gelecek bölümlerde de bizimle olmaya davet ediyoruz. Ayrıca görüş, sorular ve önerilerinizi iranradio.ir web sitesi ya da İran Radyo'nun sosyal medya hesaplarını ayrıcalığıyla bizimle paylaşmanızdan da memnuniyet duyarız. Emin olun ki düşünceleriniz bizim için çok kıymetlidir. Ve bu yolda bizi ışık tutacak, yorumunuzu da açacaktır. Bir sonraki buluşmaya dek Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kainatın anası Hazreti Fatıma'nın şehadet yıl dönümü. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili kızı Hazreti Fatıma salamullah aleyhanın bir rivayete göre şehadet yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızla huzurlarınızdayız. Sevgili Fatıma, sen arşta nübüvvet güneşiyle buluşan ilk yıldızdın. Ey en şefkatli ana ve mahşer gününde şefaat eden. Annem babam şefkatli ellerine feda olsun. Sen fedakarlık semalarının ekseni ve yaratılışın ilk sebebisin. Ey risaletin anası ve velayetin eşi. İşin ta başından velayete destek, semavi sıfatlarının başında yer aldı. Evet değerli dostlar, Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız kısa sohbetimizde birlikteyiz. Bugün yer gök, tüm alem Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha için yas tutuyor. Hazretin hayranlarının kalbi bu acı kaybın yüzünden iyiden iyiye sıkılıyor. Biz de İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma'nın şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunuyor ve mahşer gününde bu şefkatli, İslam ve velayet hamisi ve pak ve temiz yürekli kadının şefaatinden yararlanmayı umuyoruz. Sevgili Fatıma, Ali'nin güzel yüzünden gam ve keder tozunu sildiğin ve batılla savaşta aldığı yaralara merhem sürdüğün günleri hatırlıyoruz. Mevlamızın fetihleri senin şefkatine borçludur. Hala keskin hutbeleri mücahitlerin yolunu aydınlatmakta ve tarihin ufkunda parlamaktadır. Ali'nin zülfikarının parlayışı da senin azim ve izzetine borçludur. Hani basiretsizlere ve dünya perestlere öfkelendiğin zaman Kadir Allah'ın gazabı da aşikar olurdu. Senin rızan Hakk'ın rızasıydı ve hoşnutluğunla Arş'ta ve Kudüs'te oturanlar mutlu olurdu. Sevgili Fatıma, sen Arş'ta nübüvvet güneşiyle buluşan ilk yıldızdın. Ey en şefkatli ana ve mahşer gününde şefaat eden, annem babam şefkatli ellerine feda olsun. Sen fedakarlık semalarının ekseni ve yaratılışın ilk sebebisin. Ey risaletin anası ve velayetin eşi, işin ta başından velayete destek, semavi sıfatlarının başında yer aldı. Gerçi Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'nın mübarek yaşamının her anı dolu dolu ve parlak ve nurani geçti. Ama yine de Hazretin kısa ve verimli ömründe anılık görevi ayrı bir parlaklığa sahiptir. Kendisi Allah Resulü'nün elinde yetişen Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha, beşeri camiaya her biri parlayan birer meşale misali, beşeriyetin yolunu aydınlatan evlatları hediye etti.
Ey oğlum, özel ünlen bana bir kuşunu dedi. Fatima, Fatima, ey peygamber babası, Hasan'ın Hüseyin'i, ey mehriban anası, ey analar anası, analar rehnüması.
Hazreti Fatıma salamullah aleyha mükemmel, layık ve becerikli bir ananın en güzel örneğidir. Hazreti Fatıma salamullah aleyha, evlatlarının ruhunun ta derinlerine nüfuz ederek hepsinde ahlaki ve insani ilkeleri pekiştirdi. O Hazret'in yetiştirdiği İmam Hasan sabır abidesiydi ve kerameti ve cömertliği tarihte kayda geçen özellikleriydi. Yine o Hazret'in eteğinde yetişen ve izzet ve salabetini anasına borçlu olan İmam Hüseyin aleyhisselam, Hakk'ın batıla karşı savaşını Aşura hamasetinde ebedileştirdi. Hazreti Fatıma salamullah aleyha ayrıca Hazreti Zeynep'i sevgi dolu kucağında yetiştirdi. Hazreti Zeynep salamullah aleyha Alevi kelamı ve Fatımi iffetiyle Aşura kıyamı sırasında Yezid ve adamlarının heybetini çökertti ve Aşura kıyamının ebedileşmesinde ve Allah Resulü'nün düşmanların işlediği cinayetlerin ifşa edilmesinde önemli rol ifa etti. Hazreti Fatıma'nın analık şefkatinin örnekleri, savaş cephelerinde çarpışan İslam mücahitlerinin rivayetlerinde de göze çarpar. Örneğin Şehit General Hac Kasım Süleymani, Hazreti Fatıma'nın hayranlarından biriydi. Şehit Süleymani, kutsal savunma yıllarının duayenleri ve şehit anaları ile görüşmelerinden birinde, İslam mücahitlerinin çeşitli harekatlara başlarken, Hazreti Fatıma'ya tevessül ettiklerini belirterek şöyle dedi: "Ne zaman savaş sırasında sıkışsaydık ve elimizden bir şey gelmediyse, Hazreti Fatıma'dan başka sığınacak kimsemiz yoktu. Velfecr 8 harekatında Ervend Irmağı'nın azgın ve fırtınalı sularını görünce Hazreti Fatıma'nın adından daha tanıdık bir ad aklımıza gelmedi. Bu yüzden Ervend Irmağı'nın kıyısında mazlumane gözyaşları ile ona seslendik ve ırmağı "Ya Zehra, Ya Zehra" diyerek aştık. Ben birçok kez Hazreti Fatıma'nın analık gücünü ve şefkatini savaş meydanının tam ortasında gördüm. Hani siz anaların yokluğunda evlatlarınız kana bulandığı sıralarda ben Hazreti Fatıma'yı gördüm."
Keçib çıraqlar şəhrin, bu bari dərdə bələzdir. Yatıb balaların evinə, məzarın üstünə gəldi. Ayağa dur səni tali, əmiri xeybəri. Sızan köbeğim yok, aman bir hey derdindir.
Hazreti Fatıma'nın lakaplarından biri babasının annesi anlamında gelen Ümmü Ebiha'dır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu güzel lakabı kızına verdi. Hazreti Fatıma salamullah aleyha sadece evlatları için örnek ve eşsiz bir ana değil, aynı zamanda babası için de şefkatli bir ana gibiydi. Hazreti Fatıma evlatlarına gösterdiği sevgi ve şefkatin aynısını babasına da gösteriyordu. Nitekim birçok kez Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem babasının bakımını üstlendi. Allah Resulü savaştan döndüğünde Hazreti Fatıma babasının kana bulaşan elbiselerini ve kılıcını yıkar, yaralarını sarar, tedavi eder ve ayrıca Hazretin ruhunu ve kalbini teselli ederdi. Günlük dualar masumlardan bize miras kalan hazinelerdir ve her türlü şartlarda bu hazineye başvurup kendimizi iyi hissetmemiz mümkündür. Pazar günlerine özel dua ise Hazreti Fatıma'nın duasıdır ve çok güzel muhtevası vardır. Kim bu duayı ederse batını nur ve kalbi hikmetle aydınlanır. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha pazar günü duasında şefkatli bir ana misali bize Allah'tan neler talep edebileceğimizi göstererek şöyle arz ediyor. Ey Yüce Rabbim! Bugünün başlangıcını kurtuluş ve sonunu zafer ve ortasını iyilik ve şayestelikle belirle. Ey Yüce Rabbim! Muhammed'e ve Ali Muhammed'e selam gönder ve bizi sana dönen ve sen de onları kabul ettiğin ve sana tevessül eden ve sen onlara yeten ve sana yalvaran ve sen onlara merhamet ettiklerinden eyle. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha yüce konumunu ifade etmek için Allahu Teala'nın yeri ve gökleri yaratmanın sebebini Hazreti Fatıma'nın mukaddes varlığı şeklinde buyurmasını söylemek yeterlidir. Bu bağlamda Levlak hadisini işaret etmek istiyoruz. Bu hadis İslam peygamberinden kutsi hadis olarak nakledilmiştir. Hadis şöyle buyurmakta. Eğer peygamber olmasaydı felek yaratılmazdı ve eğer Ali olmasaydı Allah peygamberi yaratmazdı. Ve eğer Fatıma olmasaydı, Allah peygamberi ve Ali'yi de yaratmazdı. Hazreti Fatıma'nın kişiliğini tanımak, denizden bir yudum su içmek gibidir. Gerçekte bu büyük kadının kişiliğinin geniş boyutlarını tanımak oldukça zor bir şeydir. Ve o Hazretin izni ve mededi olmadan neredeyse imkansızdır. Nitekim İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Fatıma, Fatıma adını aldı. Zira insanlar onun marifetinden koptu ve onun hakikatini tanıma gücünden yoksundur. Biz de Hazreti Muhammed'e ve Pak Hanedanına selam ve salavat gönderiyoruz. Zira İslam peygamberi Hazreti Fatıma ve masum imamlara selam ve salavat göndermenin maddi manevi birçok tesiri vardır ve masumlardan nakledilen dualarda ve ziyaretnamelerde çeşitli ibarelerle zikredilmiştir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de meleklerin Hazreti Fatıma'ya salavat getirdiği konusunda şöyle buyuruyor. Rahman Allah bir grup meleği Fatıma'yı her taraftan korumakla görevlendirdi. Bu melekler Fatıma hayattayken mezarının başında ve rihlet ettiği anda onunla birliktedir. Ve ona ve babasına ve kocasına ve çocuklarına bol bol salavat getirirler. Allah Resulü ayrıca Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'ya selam göndermenin fazileti ve sevabı hakkında şöyle buyurmuştur. Ey Fatıma! Kim sana selam ve salavat gönderirse Allah onu bağışlar ve ben cennetin neresinde olursam olayım onu benim yanıma gönderir. 530 kez getirilmesi hacetlerin karşılamasında çok etkili olduğu söylenen salavatlardan biri Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın salavatıdır. Ey Yüce Rabbim! Fatıma'ya, sevgili babasına, saygıdeğer eşine ve sevgili evlatlarına selam gönder. Senin ilminin hakim olduğu sayısı kadar. Hazreti Fatıma salamullah aleyha Allah'ın pak ve ihlaslı kuluydu ve dünyevi zincirlerden kurtularak erdem yolunda ilerlemek ve Allahu Teala'ya kavuşurken raziye ve merziye olmak istiyordu. Bu yüzden İslam peygamberinin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Kızım Fatıma'ya gelince, o alem kadınlarının efendisi, benim tenimin parçası, gözümün nuru ve ruhumun ve kalbimin meyvesidir. Fatıma insan görünümünde bir huriyedir ve ne zaman ibadet mihrabında Allah'ın karşısında duracak olursa, yıldızların yer halkı için parladığı gibi nuru gökteki melekler için parlar. Allah Resulü ayrıca Hazreti Fatıma'nın emsalsiz kişiliği hakkında da şöyle buyurmuştur. Eğer tüm iyiliklerin ve ahlaki faziletlerin bir kişide tecelli edecek olursa, o kişi Fatıma olmalı. Hatta Fatıma hepsinden daha yüce olmalıdır.
Fatıma nur-i Huda'yı ezelidir. Fatıma hemser-i Mahbub-i Ali'dir. Geldi hamide, oldu şehide. Geldi hamide, oldu şehide. Kuslunu verdi Murtaza sinesi yara. Zeynep'i koydu bağrı gay gitti mezara. Ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra.
Bir kez daha iki alemin hanımı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın yürekleri yakan şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunuyor ve bu acılı günde yüreklerimizle Baki mezarlığını ziyaret ederek Hazretin torunu Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuru için dua ediyoruz. Zira Hazreti Mehdi'nin zuhuru adalet isteyen yüreklere bir merhemdir. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın bir rivayete göre şehadet yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İman Nuru. Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerine ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Belçikalı yeni Müslüman Friedrich van Ormer şöyle diyor. Geleceği çok iyi ve aydın görüyorum. Dünya halkı İslam'a yöneliyor ve İslami uyanış dalgası ile birlikte bu yönelişin daha da arttığı anlaşılıyor. Biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna inanıyoruz. O zaman geleceğe bakışımız aydın ve müsbettir. Bu durum hiç kuşkusuz bizim İslam'a karşı sorumluluklarımızı da artırıyor. İslam dininde gençlerin hakkında ve gençlik gibi değerli fırsatın doğru kullanılmasına sık sık vurgu yapılmıştır. Özellikle gençler ve ergenler genellikle hakikati benimsemeleri için saf ve temiz kalpleri vardır. Kuru ve mantıksız bağnazlıklardan uzaktır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur. Sizi gençlere iyi davranmaya tavsiye ediyorum. Zira onların daha narin kalpleri vardır. Gerçekten de Rabbim beni müjdeleyici ve uyarıcı olarak görevlendirdiğinden gençler benimle ahit bağladı ve ihtiyarlar bana muhalefet etti. Asr-ı Saadet tarihine bakıldığında da pak kalpli ve coşkulu gençlerin İslam'ın ilerlemesinde önemli rol ifa ettikleri anlaşılıyor. Nitekim İslam'ın ilk günlerinde en çok gençler, hatta ergenler hakikat ve aydınlığı bulmak üzere o dönemin karanlık ve hurafe dolu ortamında İslam dinini benimsediler. Friedrich von Ormer, Allah'ı arayan fıtratı, onu çok çabuk ve henüz 16 yaşındayken İslam gibi aydın ve ilerici dine yönelten yeni Müslümanlardan biridir. Gerçekte Friedrich'in yaşamında boşluk ve kimliksizlik duygusu onu dünya ve varlık alemi hakkında sorularına cevap veren ve ruhi ihtiyaçlarını karşılayan bir dini aramaya yöneltti. Bu arada Friedrich'in yaşadığı yerin Müslümanların yaşadığı semte yakın olması yavaş yavaş İslam dini ile tanışmasına ve sonunda da Müslüman olmasına vesile oldu. Bu arada Friedrich von Ormer dinini değiştirmekle ailesine pek fazla sıkıntı çekmedi. Friedrich şöyle diyor, "Babam dinsizdi ama annem Hristiyan sayılır. Bir de ağabeyim var. O da sözde Hristiyan ama pratikte Hristiyan sayılmaz. Dolayısıyla Müslüman olduğumda fazla sıkıntı ile karşılaşmadım. Zira fazla tepki vermediler. Daha sonraları hatta sevindiler. Zira İslam ahkamına göre ailemin hürmetini koruyordum." Yeni yeni Müslüman olan insanların ailelerinin ilgisini çekmekte başarılı olmalarının bir etkeni İslam taalimine göre ailelerine ve yakınlarına özellikle de ebeveynlerine saygı göstermeleridir. Kuşkusuz İslam dini benimsemek, Friedrich'in bu dini tam olarak öğrenmesi ve yüce taalimi ile tanışmasının başlangıcıydı. Zira Friedrich henüz bu semavi dinin taalimini pek bilmiyordu. Bu yüzden Belçikalı genç Müslüman Friedrich, işin başında sapkın Vahhabi tarikatının propagandalarından etkilenerek bu tarikata yöneldi. Ancak bir süre sonra Vahhabilerin sapkın ve bağnaz inançları Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin siyeriyle büyük çelişki arz ettiğini fark etti.
Tahran Radyosu.
Günlerden bir gün Friedrich'in arkadaşlarından biri ona İslam peygamberinin pak ehli beyti hakkında bir şey bilip bilmediğini sordu. Friedrich de bu konuda bilgisi olmadığını söyledi. Friedrich bu maceranın devamını şöyle anlatıyor. Merak ettim. Bu yüzden kitapçıya gittim ve Şia mezhebi hakkında daha fazla öğrenmek istedim. Bu yüzden benim Şia mezhebi hakkında tüm bilgilerimin araştırma temeline dayandığını söyleyebilirim. Böylece bundan sonra Belçikalı yeni Müslüman Friedrich, yaşamında İslam peygamberi ve pak ehli beyti hakkında yeni bir araştırma dönemine başlıyor. Sonunda Friedrich'in Şia olması ile sonuçlanıyor. Friedrich bundan sonra kendine Said adını veriyor. Friedrich şöyle anlatıyor. Batı dünyasında, özellikle de Belçika'da Vahabilerin propagandaları oldukça geniş, kandırıcı ve şatafatlıdır. Frederick bu konuyu şöyle anlatıyor. Vahabiler mali ve propaganda bakımından Suudi Arabistan tarafından çok destekleniyor. Onlar hatta halkın arasında bedava kitap dağıtıyor ve Vahabiliği hakiki İslam gibi tanıtmaya çalışıyor. Gerçekte sapkın Vahabiler, Hristiyan misyonerleri taklit ederek muhtaç insanlara maddi mali yardımlarda bulunuyor ve bu şekilde onları batıl inançlarına çekmeye çalışıyorlar. Oysa batıl inancı para ve saptırıcı propagandalarla uzun süre korumanın mümkün olmadığı kesin bir gerçektir. Bu süreçte ilginç olan nokta ise batılı devletlerin de doğrudan ve dolaylı bir şekilde Vahabilerin faaliyetlerine destek vermeleridir. Bu konuda Said, sapkın Vahabilerle Şiaların propaganda faaliyetlerini karşılaştırarak şöyle diyor. Belçika'da Şia Müslümanların bir konferansta veya herhangi bir etkinlikte istedikleri her şeyi söyleyemiyor veya İmam Hümeyni ve hakiki İslam hakkında konuşamıyor. Ancak Vahabilerin propaganda şartları açıktır. Vahabilerin büyük merkezleri var. Öyle ki herkesi şaşırtıyor. Batılılar bir yandan Vahabiler bağnaz ve tehlikeli diyor, diğer yandan hükümet onların faaliyetlerini engellemiyor ve çok rahat propaganda yapıyorlar. Bu durum Vahabilerin desteklendiklerini gösteriyor. Kuşkusuz batılı devletlerin bağnaz ve kuru kafalı Vahabilere destekleri yeni bir konu değildir. İngiltere Devleti Arabistan'da Suud Hanedanı'nın iktidarı ele geçirmesinde anahtar rol ifa etti. O günden bu yana da bu despot hanedan başta Amerika olmak üzere batılı devletlerce desteklendi. Batılı devletlerin Suriye'de Vahabi teröristlere çok yönlü destekleri bu devletlerin sapkın Vahabilerle hiçbir sorunları olmadığını üstelik batılı devletlerin İslam dini karalamalarına malzeme oluşturduklarını gösteriyor. Vahabi tarikatının batı dünyasında propagandaları ile ilgili ilginç bir konuda bu zümrenin ancak Vahabi olacak insanları Müslüman yapmak istemeleridir. Başka bir ifade ile Vahabiler kendilerinden başka hiç kimseyi Müslüman kabul etmiyor. Bu konuda Friedrich'in başına gelen macera gerçekten aydınlatıcı ve ibret vericidir. Friedrich, Şia mezhebini seçtikten sonra bilgisini artırmak için Şeyh Abdullah Dahduh adında bilgi bir alimin derslerine katılıyordu. Şeyh Dahduh, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İmam Rıza Aleyhisselam'ın İslami merkezi ve caminin kurucusuydu. O güne kadar birçok genci İslam dinine cezbetmişti. Ancak bu Şia alimin aydınlatıcı faaliyetleri bağnaz ve sapkın Vahabilerin hoşuna gidecek bir durum değildi. Zira Vahabiler kendi batıl inançlarından başka hiçbir inanca tahammül edemiyorlardı. 13 Mart 2012'de birkaç bağnaz Vahabi Brüksel'de İmam Rıza Aleyhisselam Camii'ni kundakladı. Ve Şeyh Dahduh yangını söndürmeye çalışırken onu balta ile barbarca şehit ettiler. Said Ormer bu korkunç cinayet hakkında şöyle diyor. Ben o şehidin talebelerinden biriydim. Gerçekte iyi ve büyük bir alimdi. Biz salı ve pazar günleri derslere katılıyorduk. şehadeti Belçikalı Müslümanlar için büyük bir kayıptı. Buna karşın Said Hormer, Şeyh Dahduh'un şehadetinin Belçika'da Müslüman topluluğu arasında etkisi hakkında şöyle diyor. Şeyh Dahduh'un şehadeti çok olumlu sonuçlar doğurdu. Mazlumane bir şekilde kanı akıtılan bir şehidin kanı faydasız olamaz. O maceradan sonra Şia ve Sünni Müslümanların ilişkileri iyileşti ve birlik oldular. Zira halk da neden bu kadar iyi olan bir insan o şekilde ve mazlumane şehit edildi diye sormaya başlamıştı. Bu olay Belçika'da İslam'a eğilimin artmasına vesile oldu. Said Hormer, Ehl-i Beyt ve Şia hakkında tebliğ faaliyetleri yeterli olmadığını, bunun için de tebliğ merkezleri de az olduğunu belirtiyor. Said bu konuyu şöyle açıklıyor. Şia hakkında araştırma yapmak için kitapçıya gittiğimizde Allame Musevilari ve Üstad Mutahhari'nin kitaplarından bazılarından başka Şia'nın büyüklerinden pek fazla kitap bulamıyoruz. Bence çeviriler arttırılmalı ve Ayetullah Cevadi Amuli gibi alimlerin eserleri sade ve akıcı bir dille çevrilmeli, dini iyi kaynaklar olarak başka ülkelerin de halkına sunmalıdırlar. Belçikalı yeni Müslüman Said Hormer, halkın Şia'nın ilerici inançları hakkında bilgilenmeleri için bizzat harekete geçmiş ve daha başka kitapları bu mezhebi tanıtmak için tercüme etmeye çalışmıştır. Said bu konuda şöyle diyor. Bir arkadaşla Allame Tabatabai ve Cevadi Amuli'nin kitaplarını felsefi ve fikri bir atmosferde çevirmeye karar verdik. Zira Belçika'nın kültürünü biliyoruz. Said Hormer, Vahabilerin engellemelerinden başka Belçika medyasının İslam karşıtı propagandası ile de karşı karşıya bulunmaktaydı. Said bu konuda şöyle diyor. Televizyon kanallarında İslam karşıtı film ve program çok fazla. 11 Eylül filmi ya da teröristlerin hakkında hazırlanan ve İslam'ın adına mal edilen filmler gibi. Medya şiddetli bir şekilde halkın beynini yıkamaya çalışıyor. Dolayısıyla Belçika gibi bir yandan İslam hakkında yoğun propaganda yapılan, diğer yandan Vahabiler de propagandaları ile İslam'ın imajını zedeleyen ülkelerde hakiki İslam'ı tanıtmak çok zor bir iştir. Ancak buna karşın Said Hormer İslam'ı tebliğ etmekten umudunu kesmiş değil. Zira İslam dini mantıklı, ilerici ve insan fıtratına uygun bir dindir ve sadece doğru biçimde tanıtılması gerekir. Said İslam'ın geleceği hakkında ise şöyle diyor. Geleceği çok iyi ve aydın görüyorum. Dünya halkı İslam'a yöneliyor ve İslami uyanış dalgası ile birlikte bu yönelişin daha da arttığı anlaşılıyor. Biz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna inanıyoruz. O zaman geleceğe bakışımız aydın ve müsbettir. Bu durum hiç kuşkusuz bizim İslam'a karşı sorumluluklarımızı da artırıyor. Yakında İslam dini bütün dünyayı saracaktır. Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.